Ayrım 37, sayfa 507. Hipnozcu Lars Kepler. 45. bölüm. 18 Aralık Cuma sabah. Eric merdivenlerden koşarak hastanenin lobisine indi. Ellerinde çiçekler olan kalabalık bir grup gencin arasından güçlükle sıyrıldı. Tekerlekli sandalyede oturan yaşlı bir adamın yanından geçip dışarı çıktı. Basamaklarında biriken suları aldırmadan taş bir merdivenden indi, bir otobüsün önünden koşarak caddenin öteki tarafına geçti. Alçak çalıların üzerinden atlayıp hastanenin misafir parkına girdi. Arabaların arasından koşarak kendi arabasına doğru giderken anahtarını eline almıştı. Arabaya biner binmez motoru çalıştırdı, geri vitese takıp hızla çıkarken yandaki arabanın tamponunu çizdi. Dunderit yolundan batıya doğru yöneldiğinde hala nefesini toplayamamıştı. Edsberg okuluna varana kadar son sürat sürdü arabayı. Okula yaklaşırken iyice yavaşladı ve cep telefonunu çıkartıp Yuna'yı aradı. Lydia Evers dedi bağırarak.
Kim?
Benjamin'i Lydia kaçırdı, sana ondan bahsetmiştim. Beni şikayet eden kadın. Tamam, bir yoklayalım dedi Yuna.
Ben yoldayım.
Bana adresi ver. Rotebro'da Tennis Wagon sokağında, evin numarasını hatırlamıyorum ama kırmızı kocaman bir ev. Beni şeyde beklesene.
Ben direkt oraya gidiyorum.
Bir aptallık yapma şimdi.
Benjamin ilacını almazsa ölecek.
Benim gelmemi bekle. Eric telefonu kapattı. Uzun, dar, göl boyunca giderken hızını arttırdı. Maya fabrikasının yanından geçerken dikkatsiz bir sollama yaptı. Karşıdan gelen arabaya çarpmaktan kıl payı kurtuldu. Co-op mağazasının yanından dönerken hala şakakları zonkluyordu. Semtte fazla bir değişiklik yoktu. Pizzacının yerine sushi bar açılmıştı. Evlerin bahçelerinde son yıllarda çok popüler olan trambolinler vardı. Villaların olduğu bölgeye girdi ve 10 yıl önce sosyal işler memuruyla Lydia'yı ziyaret etmeye geldiğinde arabasını park ettiği yere, bir evin yüksek çalı çitlerinin yanına park etti arabasını. Arabanın içinden evi gözlerken 10 yıl öncesine gitti. Evde çocuk olduğuna dair en küçük bir işaret, bahçede çocuğu çağrıştıracak bir oyuncak ya da başka bir şey görememişti. Lydia'nın bir anne olduğuna dair en ufak bir işaret de yoktu. Gerçi evi öyle ayrıntılı dolaşmamışlardı. Sadece merdivenlerden evin bodrumuna inip tekrar yukarı çıkmışlardı. Arkasından Lydia elinde bir bıçakla Eric'i evin içinde kovalamıştı. Lydia'nın gözlerini gözlerinden ayırmadan bıçağı kendi boğazına nasıl çaldığını hatırladı. Anahtarı kontakta bıraktı, arabanın kapısını bile kapatmadan hızla yokuşu tırmanmaya başladı. Bahçe kapısından içeri girdi. Uzun sarı otların arasında yer yer kar vardı. Kırık yağmur oluğunun altında buz saçakları parlıyordu. Eric kapıyı yokladı, kilitliydi. Paspasın altına baktı, anahtar yoktu. Paspasın altından çıkan birkaç tesbih böceği ıslak zeminden aceleyle merdivenlere doğru gitti. El yordamıyla ahşap merdiven korkuluğunun altını yokladı, orada da bulamadı anahtarı. Evin etrafını dolanarak arka tarafa geçti, çiçek tarhının kenar taşlarından birini alıp verandanın kapısının camına attı. Taş gerisin geri çimenlere sıçrarken cam çatladı. Eric taşı alıp bu defa daha sert atarak camı olduğu gibi indirdi. Hemen koşup kapıyı açtı ve duvarlarına melek ve Hindistanlı guru Sai Baba'nın tabloları asılı yatak odasına girdi.
Benjamin diye bağırdı, Benjamin!
Oğluna sesleniyordu ama evin terk edildiğini hemen anlamıştı. Karanlık ve sessizdi, eski kumaş ve toz kokuyordu. Eric hızla hole gitti. Bodrum katındaki sohbet odasına inen merdivenin başındaki kapıyı açınca kül, kömür ve yanmış lastik karışımı ağır bir kokuyla karşılaştı. Süratle merdivenlerden aşağı inerken tökezledi, omzunu duvara çarptı ama dengesini sağlayabildi. Odanın ışıkları yanmıyordu ama tavana yakın yerdeki pencereden dökülen ışıkta odanın yangın yerine döndüğü anlaşılıyordu. Ayaklarını bastığı yerden çıtırtılar geliyordu. Her taraf simsiyahtı ama bazı eşyalar hala sağlam gibiydi.
Üstü fayanslı sehpa yalnızca isle kaplanmıştı. Tepside duran kokulu mumlar iyice erimişti. Erik öteki odaya açılan kapıyı buldu. Kapının menteşeleri gevşemiş, odanın içindeki her şey kömüre dönmüş gibiydi. "Benjamin," dedi korku dolu bir sesle. Külden sızlayan gözlerini kırpıştırarak odaya baktı. Odanın ortasında içine bir insan sığabilecek büyüklükte kafes benzeri bir şeyin kalıntıları vardı. "Erik," diye seslendi yukarıdan bir ses. Erik durup dinledi, duvarlar gıcırdıyordu. Tavandan yanmış sıva parçaları döküldü. Erik usulca merdivenlere yöneldi. Uzaktan bir köpeğin havladığını duydu. "Erik!" Bu Yuna'nın sesiyle evin içinden geliyordu. Erik hemen yukarı çıktı. Yuna endişeli bir yüzle ona baktı. "Ne oldu?" "Bodrum katındaki odalarda yangın çıkmış," dedi Erik. "Dikkat çeken bir şey var mı?" Erik merdivenlere doğru bakarak belirsiz bir jest yaptı. "Bir kafesin artıkları." "Bir köpekle geldim." Yuna koridordan geçip hole gitti ve dış kapıyı açtı. Üniformalı, siyah saçları örgülü bir kadın, yanında bir labradorla birlikte içeri girdi. Erik'e başıyla selam verdikten sonra dışarıda beklemelerini rica etti ve köpeğin karşısında çömelip bir şeyler söyledi. Yuna Erik'i de alıp dışarı çıkmak istedi ama Erik direnince vazgeçti. Parlak siyah tüylü labrador sağı solu koklayarak hevesle evin içinde dolaşmaya başladı. Her odayı özenle araştıran köpek nefes alıp verirken karnı alçalıp yükseliyordu. Kendini birden kusacak gibi hisseden Erik evden çıktı. Polis minibüsünün yanında iki polis memuru laflıyordu. Erik bahçe kapısından çıkıp arabasına doğru yürürken birden durdu. Cebini yoklayıp üstünde papağan ve yerli resmi olan kutuyu çıkardı. Kutu elinde bir süre durduktan sonra kanalizasyon kuyusuna gidip kutunun içindekileri boşalttı. Alnında soğuk terler birikmişti. Sanki uzun bir sessizlikten sonra bir şey söyleyecekmiş gibi dudaklarını ıslattı. Sonra kutuyu da suya attı. Bahçeye geri döndüğünde Yuna evin dışında duruyordu. Erik de göz göze gelince kafasını iki yana salladı. Erik içeri girdi. Köpek terbiyecisi kadın diz çökmüş labradorun boynunu kulaklarının arkasına okşuyordu. "Bodrum'a baktınız mı?" diye sordu Erik. "Elbette," dedi kadın başını kaldırmadan. "Ya iç odayı?" "Evet." "Köpek külden dolayı iyi koku alamıyor olamaz mı?" "Rocky suyun 60 metre altındaki bir cesedin bile kokusunu alır," dedi kadın. "Peki ya canlılar?" "Eğer bu evde biri olsaydı Rocky onu mutlaka bulurdu." "Ama dışarıyı henüz aramadınız," dedi Erik'in arkasında duran Yuna.
"Dışarıyı arayacağımızı bilmiyordum," dedi kadın.
"Arayacaksınız," dedi Yuna kısaca. Kadın omuzlarını silkerek ayağa kalktı.
"Haydi bakalım," dedi labradora bulanık bir ses. "Haydi ama dışarı çıkıp bakalım mı? Haydi."
Erik peşlerinden dışarı çıktı. Siyah köpek bakımsız kalmış bahçenin boyatmış otlarının arasında ileri geri dolaşmaya başladı. Üzeri ince bir buz tabakasıyla kaplı su valinin etrafını kokladı. Yaşlı meyve ağaçlarının etrafında döndü. Karanlık, kararsız bir hava vardı. Komşu bahçede bir ağaca renkli Noel ışıkları asılmıştı. Hava soğuktu. Polisler ekip minibüsüne girmişlerdi. Yuna köpeğe nezaret eden kadını izliyor, arada bir yerleri işaret ediyordu. Erik onların peşinden evin arkasına gitti. Birden bahçenin bir köşesinde bir tümsek fark etti. "Burayı daha önce de gördüm," dedi içinden. "Aida'nın Benjamin'e gönderdiği resimdeki yerdi bu." Erik derin bir nefes aldı. Köpek organik gübre çukurunun etrafını kokladıktan sonra tümseğe doğru gitti. Etrafını kokladı, durup soluklandı. Etrafında bir tur daha attı. Küçük çalıların arasını kokladı. Kahverengi çetin öteki tarafına geçti, geri döndü. Bir hasır sepetin etrafında dolaştıktan sonra baharat ekili küçük bir tarlaya yöneldi. Üstüne tohum paketleri tutturulmuş tahta çubuklarda hangi sırada neyin ekili olduğu yazılıydı. Siyah labrador endişeyle sızlanarak ıslak ve gevşek toprağın üzerine uzandı. Bedeni heyecanla titriyordu. Ama onu okşayıp kutlayan rehberinin yüzüne acı bir ifade oturmuştu. Yuna birden döndü, koşarak gidip Erik'in önüne dikilerek baharat ikili yere gitmesini engelledi. Eric onun niçin böyle yaptığını anlayamamıştı ama Yuna ile birlikte bahçeden çıktı.
Neler oluyor, bana anlatsana dedi Eric titreyen bir sesle.
Yuna başını salladı. Köpek toprağın altında bir ceset tespit etti dedi zor duyular bir sesle.
Eric kaldırıma külçe gibi çöktü. Bacakları, ayakları, bütün bedeni yok olmuş gibiydi. Ellerinde küreklerle minibüsten inen polisleri gördü ve gözlerini kapattı.
Eric Maria Bark, Yuna Linna'nın arabasında tek başına oturmuş ön camdan dışarı bakıyordu. Sokak lambalarının ışıklarına sarınan ağaçların çıplak dalları kasvetli gökyüzüne doğru uzanıyordu. Eric'in ağzı kurumuş, başı ağrıyordu. Kendi kendine bir şeyler mırıldandıktan sonra arabadan indi, polisin olay yerinin etrafına gerdiği güvenlik kordonunun üstünden atlayıp otların arasından evin arkasına doğru yürüdü. Yuna ellerinde küreklerle çalışan üniformalı polisleri seyrediyordu. Sebatkar bir sessizlikle, adeta mekanik hareketlerle çalışıyorlardı. Küçük tarlanın tamamı kazılmış, geriye dikdörtgen bir çukur kalmıştı. Çukurun yanındaki plastik örtünün üstüne çamurlu kumaş parçaları ve kemikler konmuştu. Kürek sesleri bir süre daha duyuldu, sonra kazı işlemine son verildi ve polisler doğruldu. Eric ağır ve isteksiz adımlarla oraya doğru yürüdü. Yuna geriye dönüp baktı, o yorgun suratında koca bir gülümseme vardı.
''Ne oldu?'' diye fısıldadı Eric.
Yuna ona doğru gitti, gözlerinin içine bakarak ''Benjamin değil'' dedi.
''Peki kim?''
''Ceset en az 10 yıllık.''
''Çocuk cesedi mi?''
5 yaş civarlarında diyen Yuna'nın sırtından bir ürperti geçti.
Yani Lydia'nın bir oğlu varmış dedi Eric dişlerinin arasından.
46. Bölüm 19 Aralık Cumartesi sabah. Yoğun bir kar yağıyordu. Emniyet müdürlüğünün yanındaki parkta bir köpek heyecanla koşuşturuyor. Kar tanelerinin arasında neşeyle hoplayıp zıplıyor. Ağzıyla kar tanesi yakalamaya çalışıyor ve üzerine yapışan kar tanelerinden kurtulmak için arada bir silkeleniyordu. Köpeğe bakan Eric'in içi burkuldu. Öylece var olmanın nasıl bir şey olduğunu unuttuğunu düşündü. Sürekli Benjamin'i düşünmeden yaşamanın ne olduğunu unutmuştu. Kendini kötü hissediyordu, elleri titriyordu. Yaklaşık 24 saattir tek bir hap bile almamış, geçen gece de hiç uyumamıştı. Ana kapıya doğru yürürken kadınların açtığı bir el işi sergisinde Simone'nin gösterdiği eski el örgüleri desenlerini düşündü. Sanki bugüne benzer günlerin gökyüzleri örülmüştü, bulutlu, yoğun, gri, kabarık. Simone koridorda sorgu odasının önünde bekliyordu. Eric'i görünce ona doğru gidip ellerini tuttu. Onun bu jesti Eric'i her nedense memnun etti. Simone solgun ama toparlanmıştı.
''Gelmek zorunda değildin.'' diye fısıldadı.
''Kenneth gelmemi istediğini söyledi.''
Simone başını hafifçe salladı.
''Ben yalnızca durdu boğazını temizledi.
''Sana çok kızgındım.'' dedi sakince. Gözleri nemlendi.
''Biliyorum Simone.''
''Hiç değilse senin hapların var.'' dedi dokunaklı bir tonda.
''Evet.'' dedi Eric.
Simone başını çevirip pencereden dışarıya bakarken Eric bakışlarını ona yöneltti. İncecik bir beden, kendi bedenini sıkıca saran kollar, soğuktan derisi pütürleşmişti. Pencerenin altındaki havalandırmadan soğuk bir esinti geliyordu. Sorgu odasının kapısı açıldı. Üniformalı tıknaz bir kadın onlara seslendi. ''Buyurun lütfen.'' Parlak pembe dudaklarıyla nazikçe gülümsedi.
''Adım Anya Larson.'' dedi. ''İfadenizi ben alacağım.''
Bakımlı yuvarlak elini uzattı. Uzun tırnakları parlak kırmızı ojeliydi.
''Güzel.'' dedi Simone dalgın bir ifadeyle.
Yuna Linna da odadaydı. Ceketini sandalyenin arkasına asmıştı. Sarı saçları kirli ve dağınıktı. Tıraş olmamıştı. Eric ile Simone masaya onun karşısına otururken Eric'e ciddi ve düşünceli bir bakış attı. Simone yavaşça boğazını temizledi ve önünde duran bir bardak sudan bir yudum aldı. Hafifçe Eric'in elini okşadı, göz göze geldiler. Eric onun dudaklarında sessiz bir özür dilerimin şekillendiğini gördü. Anya Larson masaya bir dijital ses kayıt cihazı koyup kayıt düğmesine bastı. Üzerindeki kırmızı ışığın yanıp yanmadığını kontrol ettikten sonra tarihi, saati ve odada bulunanların isimlerini sıraladı. Bir süre sustuktan sonra başını yana eğip berrak, dostça bir sesle "Pekala Simone," dedi. "Geçen akşam Lundmakargatan sokağındaki dairende neler yaşandığını bize anlatabilir misin?" Simone başını salladı, Erik'e baktı ve gözlerini yere indirdi. Ben evdeydim dedi, sustu. Yalnız mıydınız diye sordu Anya Larson. Simone başını iki yana salladı. Sim Schulman da benimleydi dedi renksiz bir sesle. Yuna bloknotuna bir şeyler yazdı. Yosef ve Evelyn Ekin eve nasıl girdiğini bize anlatır mısınız dedi Anya Larson. Gerçekten bilmiyorum çünkü banyodaydım dedi Simone yavaşça. Kısa bir an bütün yüzünü istila eden kızıllık yanaklarına iz bırakarak çekildi. Ben duştaydım. Sim bana seslenip kapı zilinin çaldığını söyledi. Yo bir dakika cep telefonumun çaldığını söyledi. Duştaydınız ve Sim Schulman'ın telefonun çalıyor diye seslendiğini duydunuz diye tekrar etti Anya Larson. Evet diye fısıldadı Simone ona telefona bakmasını söyledim. Arayan kimdi? Bilmiyorum. Peki Schulman telefona baktı mı? Sanırım evet yani baktığından hemen hemen eminim. Saat kaçtı dedi Yuna birden. Simone sanki onun varlığını yeni fark etmiş gibi irkildi. Yüzünü ona döndü. Kendini savunur gibi bir ifadeyle bilemiyorum dedi. Tahminen diyerek ısrar etti Yuna. Simone omuzlarını silkti. Biraz tereddüt ettikten sonra 5 dedi. 4 değil yani dedi Yuna. Ne demek istiyorsunuz? Sadece bilmek istiyorum dedi Yuna. Ama bunu zaten biliyorsunuz dedi Simone Anya'ya dönerek. Demek 5 diyen Yuna bunu bloknotuna kaydetti. Banyoya girmeden önce ne yaptın diye sordu Anya. Günü nasıl geçirdiğinizi saat saat hatırlarsanız daha faydalı olur. Simone kafasını salladı. Yorgun ve bitkin bir hali vardı. Erik'e bakmıyordu. Sessizce oturan Erik'in kalp atışları hızlanmıştı. Bilmiyordum dedi birden Erik sonra sustu. Simone hızlı bir bakış fırlattı Erik'e. Schulman'la ikinizin. Simone başını salladı. Oldu işte Erik. Erik önce Simone'ye sonra polis memuru kadına ardından da Yuna'ya baktı. Böldüğüm için özür dilerim diye kekeledi. Anya anlayış dolu bir ifadeyle Simone'ye döndü. Evet, Sim Schulman bağırarak telefonun çaldığını söyledi. Devam edin lütfen. Sonra hole gitti ve Simone bir an duraksadıktan sonra söylediğini bir kez daha düzeltti. Yo hayır öyle olmadı. Sim'in kapı zili de çalıyor diye seslendiğini duydum. Ya da buna yakın bir şey söyledi işte. Duştan çıktım, kurulandım, kapıyı dikkatle aralayıp... Neden dikkatle diye sordu Yunu. Efendim? Kapıyı neden her zamanki gibi değil de dikkatle açtınız? Bilemiyorum, içime bir kurt düştü. Havada asılı bir şeyler vardı, tehditkar bir şey, açıklayamıyorum. Herhangi bir şey duydunuz mu? Hayır, sanmıyorum. Simone gözlerini boşluğa dikmişti. Devam edin dedi Anya. Kapı aralığından birini gördüm. Koridorda genç bir kız durmuş bana bakıyordu, korkuyor gibiydi. Bana saklanmamı işaret etti. Simone kaşlarını çattı. Hole gittim, Sim'i gördüm, yere yığılmıştı. O kadar çok kan akmıştı ki hala akıyordu. Göz kapakları titriyor, elini oynatmaya çalışıyordu. Simone'nin sesi bulanmıştı. Erik ağlamamak için kendini zor tuttuğunu anladı. Karısını teselli etmek, desteklemek, elini tutmak ya da ona sarılmak istiyordu. Ama nasıl tepki vereceğini bilemediğinden çekiniyordu. ''Biraz ara verelim mi?'' dedi Anya yumuşak bir sesle. ''Ben...'' Simone sustu. Elleri titreyerek su bardağını alıp dudaklarına götürdü. Suyu zorla yuttu, gözlerini ovuşturdu. ''Dış kapı kilitliydi, güvenlik kilidi'' dedi, sesi düzelmişti. ''Kız o oğlanın anahtarları mutfağa götürdüğünü söyledi. Bunun üzerine ben de sessizce Benjamin'in odasına gidip bilgisayarı açtım.'' ''Bunu neden yaptınız peki?'' diye sordu Anya. ''Benim o odada olduğumu düşünsün istedim. Bilgisayardan çıkan sesi duyup oraya gidecekti.''
''Gidecek olan kimdi?''
''Yosef.''
''Yosef Ek mi?''
''Evet.''
''İçeridekinin o olduğunu nereden biliyordunuz?''
''O anda bilmiyordum.''
''Anlıyorum.'' dedi Anya. ''Devam edin.''
Bilgisayarı açtım ve tekrar dönüp banyoya saklandım. Benjamin'in odasına gittiğini duyunca hemen mutfağa gidip anahtarı aldım. Kız onu sürekli şuraya bak, buraya bak diye oyalamaya çalışıyordu. Konuşmalarını duyabiliyordum. Sanırım holde bir şeye çarpıp ses çıkarttım. Yosef birden arkamda bitti. Kız bacaklarına sarılarak onu durdurmaya çalıştı ama Simone yutkundu. Bilemiyorum işte, bir şekilde kızdan kurtuldu. Sonra kız yüzüne gözüne simin kanını sürdü. Sanki bir yerleri kesilmiş de kan ondan akıyormuş gibi yaptı. Kendini yere atıp ölü numarasına yattı.
Simone bir an sustu. Nefes almakta güçlük çekiyormuş gibiydi. Devam et Simone, dedi Anya.
Yosef onun yanına gitti. Üzerine eğildiğinde kız bıçağı sapladı.
Peki Sim Schulman'ı kimin bıçakladığını gördünüz mü?
Yosef'ti.
Bıçaklarken gördün mü?
Hayır.
Odaya bir sessizlik çöktü.
Evelyn Eck benim hayatımı kurtardı, diye fısıldadı Simone.
Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
Hayır.
O halde yardımınız için teşekkür ederiz. Sorgu bitmiştir, diyen Anya kapatmak için kayıt düğmesine uzandı.
Bir dakika, dedi Yuna elini kaldırarak. Sizi arayan kimdi?
Simone sanki Yuna'nın odada olduğunu unutmuş gibi şaşkın bir ifadeyle baktı. Cep telefonunuzdan arayan kimdi?
Simone başını iki yana sallayarak bilmiyorum, dedi. Cep telefonum nereye gitti onu bile bilmiyorum.
Neyse, sorun değil, dedi Yuna sakince. Biz buluruz.
Anyalar son bir süre bekledikten sonra kayıt cihazını kapattı. 37. ayrımın sonu. Sayfa 521.